Ayrım 2, sayfa 5. 20 Aralık 1998. Hasan küçükken çok sessizdi. Her şeyi uzaktan seyrederdi. Büyük büyük, meraklı meraklı bakardı. Seyredip kafasında bir yere yazardı sanki. Nuri abiyle Gülizar'la konuşurken yanımızda Hasan da varsa ağzımdan çıkanlara dikkat ederdim. Hep rüya görüyormuş gibi gelirdi bana. Avluda tek başına oturur, ağaç dallarından uçak filan yapardı. Bazen kendi kendine konuştuğunu görür, dinlemek için yakınlaşırdım, susardı. Onu Hasanlar bunları bilemez, öyle değil mi? Cehalet diye işte buna derler. Halam Münevver. 1. Bölüm 15 Eylül 2007 Bahiri. Kapı tıkırtısıyla uyandım. Şöminenin merver alınlığına perde aralığından güneş vurmuş, ışık demetinin içinde bir sinek uçuyor. Küçükken öğle uykusuna yatmadan önce halam sinekleri havluyla dışarı kovarken Hasan, Halime ve ben şimdi oturduğum sedirde bacaklarımızı sarkıtıp otururduk. Halamın öğle uykusu ayinini sessizce izlerdik. O havluyu sallayıp savurdukça ortalık serinler, tül perdeler hafifçe kımıldardı. Bir an kapıyı çalanın halam olduğunu düşündüm. Elinde havluyla içeri giriverecek, çocuklar uyku vakti diyecek, ayin başlayacak. Halam pazartesi günü ben Karatepe'deyken öldü. Önceden tembihlemiş olmalı ki Nuri amca öldüğünü cenaze kalktıktan 2 gün sonra haber verdi bana. 40 yıl içinde onu yalnızca kasabadaki cenazelerde gördüm. Birkaç kez de Ankara'da. İlkinde Niyazi'yi doğurduğumda gelmiş adını koyup gitmişti. En son 3 yıl önce annem ilk kalp krizi geçirdiğinde görüşmüştük. Ama ben halamı hep genç kızlık haliyle anımsıyorum. Pencerenin önüne ışığa oturmuşum. Resmimi yapıyor. Gözlerini bana dikmiş yüzümü inceliyor. Elinde kalem, kağıt, koltuğun kolçağında bir kül tablası. Sonra bahçede sebzelerin arasında yalın ayak dolaşıyor, etekleri uçuşuyor. Bana dönüp gülümsüyor. Taşlara çıkınca ayaklarını hortumla su tutuyorum. Çamurlar akıp gidiyor. Henüz 5 yaşındayım. O günleri anımsadığımda bahçelerdeki pembe güllerin kokusu da çıkagelir. Koku hayaletleri. Şimdi soluğunu dolduruyorlar. Elimden tutup pencereye götürüyorlar. Bak işte çocukluğunu saran gerçek buydu diyorlar. Bu sabah minibüs kasabaya yaklaştığında bir de onu gerçeğin içine girdiğimi fark ettim. Yol boyunca sıralanan eski kerpiç evlerin çoğunu yıkıp yenilerini yapmışlar. Yıkılmayanların sıvaları dökülmüş. Gıcırtıyla açılan kapılar eğilip bükülmüş. Eski ağaçlar bahçelerden başlarını uzatmış dışarı seyrediyor. Koku hayaletleri gitgide gerçek oluyor. Hasan'ı anımsadım. Hasansız olmaz. Bugüne dek onu düşünmediğim tek bir gün geçirmedim. Yargıtay'ın cezayı onayladığı gün Çorum'daki kazıya iş için başvurmuştum. O güne dek hititolojinin bir işe yarayacağından emin değildim. Okulu bitirdikten sonra öğrenimimle ilgili olmayan işlerde çalışmıştım. Bir inşaat şirketinde sekreterlik, bir arkadaşımın çıkardığı aylık dergide montajcılık yapmıştım. Bir ara kapı kapı dolaşıp tencere tava bile satmıştım. Ne yapayım? Evde bunalıyordum. Annemin, babamın gölgeleri, fısıltıları, sessizlik içinde geçen akşam yemekleri, caddeye bakan pencereden gördüğüm beyaz ışıltı, kar sesi. Dünya katlanamayacağım kadar bulanıktı. İçine sığamayacağım kadar dardı. Ufku olmayan karanlık bir şehirde hiçbir beklentim olmadan yaşıyordum. Arkadaşlarımın çoğu cezaevindeydi. Ortada kalmıştım. Tayin emrim 3 ay sonra çıktı. Emri aldığım günü sabahında Hasan'ı astılar. Nuri amca infazdan 2 gün önce Ankara'ya gelmişti. Avukatların hala bir şeyler yapabileceğini mi umuyordu yoksa yalnızca oğlunun yakınında mı olmak istemişti bilmiyorum. İnfaz gecesi uyuyamamıştık. Babam, Nuri amca, annem ve ben salondaki masanın çevresine oturuyorduk. Pencerenin önündeki çıplak akasya'ya konmuş suskun, korunmasız kış serçeleri gibi. Babam koltuğuna gömülmüş, kitap okuyormuş gibi yapıyordu. Televizyon programı bitmişti, radyoyu açmıştık. Bir haber bekliyorduk. Annem sık sık mutfağa gidip ağlıyordu. Nuri amca kımıldamaksızın önüne bakıyordu. Elleri dizlerin üstündeydi, omuzları çökmüştü. Sırtında yeşil bir kazak, siyah bir yelek vardı. Giysileri üstünde emanetmiş gibi duruyordu. Konuşmuyorduk. Birbirimizin yüzüne bakamıyorduk. İnsan sonuna kadar umutlu olabiliyor. Umut bir çare değil ama galiba çareden daha büyük bir şey. Ertesi gün öğleye doğru babam, ben ve Nuri amca Hasan'ın avukatı Ergün Bey'e gittiğimizde infaz çoktan gerçekleşmişti. O gün Ahmet büroda değildi. Bizi Ergün Bey karşılamıştı. Elimizden geleni yaptık, üzgünüm demişti. Nuri amca ile benim elime birer mektup tutuşturdu. Yaşamı gibi kısa bir mektup yazmıştı Hasan. Sevgili Zehra, senden metin olmanı istiyorum. Devrim için ölen arkadaşlarım gibi ölüme gözümü kırpmadan gidiyorum. Faşizme ve emperyalizme karşı halkımın çıkarlarını savunmaya çalıştım. Bu kavgadaki başarısızlığımın bedelini ödemeye hazırım. Kahrolsun faşizm, kahrolsun kapitalizm, yaşasın halkların kardeşliği. Hasan. Hepsi bu kadardı, başka hiçbir şey yoktu. Ergün Bey geceden kalma yorgunluğuyla arada bir tekleyerek, duraksayarak anlatıyor. Biz başımız önde onu dinliyorduk. 3:30'da imam gelmiş. İster misin, istemez misin diye sormamışlar. Bizi geç içeri aldılar. Hücresine gittiğimizde imam yanındaydı. Hasan yatağında oturuyordu. İmam ayakta, başı önde, alçak sesle dua okuyordu. Hasan'ın memnuniyetsizliğini görünce infaz savcısını uyardım. İmamı dışarı çıkardılar. Savcı bir şey isteyip istemediğini sordu. Duymazdan geldi. Elindeki iki zarfı bana uzattı. Bunları babamla Zehra'ya ver dedi. Bir şey istiyor musun dedim, gülümsedi. Kötü görünmüyordu, huzurluydu. Çay istedim, getirdiler. Sonra bir sigara uzattım. Bu benim ilk sigaram dedi. Savcı gergindi. Sigarası bitmeden elinden aldı. Orada hükmü okumak isteyince engelledim. Lüzumsuz bir şeydi bu. Bana hükmün infaz sırasında okunacağını söylemişlerdi. Hasan bana baktı, savcıya baktı. Savcı vazgeçti, okumadı. Sonra gardiyan erler geldi. Onları görünce ayağa kalktı. Erlerin başındaki çavuşa çocuklardan mektup var mı dedi. Çavuş yanıt vermedi. Yalnızca başını salladı, üzgündü. Onları mutlaka okut dedi Hasan. Hücreden çıktık. Malta'ya doğru yürümeye başladık. Üst koğuşlardan sesler geliyordu. Slogan atıyorlardı. Sonra maç söylemeye başladılar. Alt koğuşların bahçesine çıkan koridor 200 metre kadar. Malta'da başka yerler, astsubaylar bekliyor. Nasıl yapılacağını bilmiyordum. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyordum. Ben de ilk kez bir infaza katıldım. Ergün Bey sustu. Bir süre dördümüz öyle susarak kaldık. Sessizliği dinledik. Sonra bir kız çay getirdi. Çay bardaklarımıza baktık. Öyle bakıyorduk, öyle dinliyorduk, yutkunuyorduk. Zaman da bizimle birlikte o küçük odada donup kalmıştı sanki. Ergün Bey Nuri amcaya döndü. Sizinle görüşmeyi çok istiyordu dedi. Babam ansızın ayağa kalkıp dışarı çıktı. Onun ağladığını ilk ve son kez orada gördüm. Nuri amca ağlamadı. Ben de ağlamadım. Ergün Bey'in Hasan'ın son dakikalarını tek bir saniyeyi atlamadan anlatmasını bekledik. Sehpa yürürken gayet dikti. Yolda yürüyormuş gibiydi. Cellada hiç bakmadı, onu görmezden geldi. Tabureye kendi çıktı, ilmeğe boynunu kendi uzattı. Başını havaya kaldırıp bağırdı. Yaşasın halkların özgürlüğü dedi ama sonrasını getiremedi. Ağını görmek istemedim, başımı çevirdim. Üzgünüm. Üzgünüz, evet, hepimiz çok üzgünüz. Bu sabah kasabaya gelir gelmez ilk işim avukat İbrahim'e uğramak oldu. Halam hastaneden yolladığı son mektubunda veraset işleriyle onun uğraşacağını yazmıştı. Geldiğim minibüsün şoförü kasabanın girişinde yol üstündeki büyük bir apartmanın önünde frene basıp bana döndü. İbrahim Bey'in evi burası, 3. kat dedi. İbrahim'i son gördüğümde 5 yaşındaydım. Halime'nin ilkokuldan sınıf arkadaşıydı. Kasabadaki evde sık görürdüm onu. Birlikte yemek masasının üstünde ders çalışırlardı. 3. kata çıkıp kapıyı çaldım. Karısı açtı. İbrahim, bir bayan seni soruyor diye içeri seslendi. Kapıya gelince birbirimize baktık. Elimi uzattım, gülümsedim. Ben Zehra dedim. Tanıyamadı tabii ki. Şişko bir adam olmuş, saçları dökülmüş, gözlük takmış, ayağında terlikler. Münevver Hanım'ın yeğeniyim, siz beni hatırlamazsınız dedim. Şaşırdı, gülümsedi. Bir süre nasıl davranacağını bilemez bir halde karşımda durdu. Sonra elimdeki valizi aldı. Hoş geldin dedi, geleceğini haber verseydin ya. İçeri girdim, karısıyla öpüştük, kızıyla torunlarıyla tanıştık. Kahvaltı masasına bir tabak daha koydular. Göz açıp kapayıncaya kadar önüme sahanda yumurta geldi. Çocuklar bir yabancının yumurta yiyişini meraklı, utangaç bakışlarla izlediler. Kahvaltıdan sonra İbrahim'in yazıhanesine gidip vasiyetnameyi okuduk. Dün gelseydin vekalet işini de hallederdik dedi. Ne yapayım dedim, pazartesi akşamı giderim artık. Nerede kalacaksın? İstersen bizde kalabilirsin. Teşekkür ettim, bağ evine gideceğimi söyledim. Yazıhaneden çıkıp kasaba meydanına kadar yürüdük. Ayrılırken meydandaki asma çardağın altında çay içen taksiciye beni işaret edip bağırdı. Rıdvan. Taksici gelip valizimi aldı. Bağ yolunda sapana dek konuşmadık. Gözücüyle ellerine baktım. Yaşlanmış. Rıdvan abi beni hatırladın mı dedim. Utandı, gülümsedi. Ön dişlerinin ikisi yoktu. Münevver Hanım'ın yeğeni değil misin sen? Küçücük bir şeydin dedi. Bazen babasıyla dedemin ziyaretine gelirlerdi. O zaman da dişleri eksikti. Dedem bahçede rakı içerken ona mevlüt okuturdu. Ellerini göbeğinde birleştirir, gözlerini kapayıp kaşlarını kaldırırdı. Akasya ağacının gölgesinde incecik çocuk sesi yankılanırdı. Ortaokulu bitirememiş, askerden dönünce evlenmiş, araba almış, taksiciliğe başlamış. Buralardan çıkamamış. Nereye gideceksin? İş burada, tarla burada. Çoluk çocuğa karıştık dedi. Çukurlara girip çıktık. Otomobilin açık pencerelerinden gül kokusu geliyordu. Cavidan teyze iyi mi diye sordum. Annesinin adını nasıl anımsadım bilmiyorum. Galiba akıl çıkınımdan çıkardım. Allah'a şükür iyi dedi. Mevlütlere gidiyor mu hala? Daha geniş gülümsedi. Daha çok eksiktir. Bacakları tutmuyor artık ama kafa zehir gibi. Münevver Hanım'ı duydum, başın sağ olsun. Zaman bize dişlerini geçirdi ama buraya geçirememiş. Taksi mezarlığın yanından geçerken yavaşlayınca bunu düşünmüştüm. Yol bozuktu. Su motorlarının sesi, mezarlığın alçak taş duvarı, serviler, saksağanlar, bağ evlerinin çivit mavi şeritleri hep anımsadığım gibi duruyor, uzakta bir resim gibi. Gül kokuyor, Hasan burada yatıyor. Yol kıyısında iki çocuk birbirlerini kovalıyorlar. Bir diğeri onlara bağırıp gülüyor. Öndeki defterini havada sallayarak okulun bahçesine doğru koşuyor. İlkokulu mezarlığın yanına yapmışlar. Çocuklar servilerin gölgesi altından avaz avaz geçsinler, ölüleri dünyayı hatırlatsınlar diye herhalde. Birbirlerine taşları göstersinler, taşların arkasına saklansınlar, birbirlerini bulsunlar, korkmasınlar, kanıksasınlar diye. Düşündüğümün tam tersini söylüyorum. Her şey değişmiş. Değişti. 4 tane ilkokul, 2 de lise var şimdi. Bir de meslek yüksekokulu açıldı diye yanıtlıyor Rıdvan abi. Sarı dere kurumuş. Tırnaksız'a baraj yapmışlar. İlk 2 yıl su tutmuş, sonra o da kurumuş. Turistik otelde hiç turist konaklamamış. 20 yıl bir beton yığını olarak bekledikten sonra inşaatı bitirip kaymakamlı oraya taşımışlar. Taş ocakları mahsul bırakmamış, kum yağıyor. Sarıdere Tırnaksız isimlerini hayal meyal hatırlıyorum. Çukura giriyoruz, çukurdan çıkıyoruz. Gül kokuyor, pembe, yedi veren güller. Hiçbir şey değişmemiş ve her şey değişmiş. Yanımızda koşan çocuklar gibi elimde boş bir defterle kendi öyküme koşuyorum. Saçlarımda Eylül rüzgarı, çocukluk sevinçlerim, çocukluk tasalarım, pembe güller. Açıyorlar, soluyorlar. Nuru amca bağ evinin girişinde çivit mavisinin önünde bir ağacın dibini çapalıyor. Yanı başında Gülizar'ı. Hoşça kal Rıdvan abi. Bağ evinde çocukluğumda öğle uykusuna yattığım sedirdeyim şimdi. Şöminenin yanında ceviz sehpa, sehpanın üstünde kristal şekerlik, küçük şamdan. Arkada mermer şahi perdeler kımıldıyor, pencere aralık kalmış. Üzgün inliyor, özgürlük saati gelmiş olmalı. Halamın birkaç yıl önce yazdığı bir mektubu anımsıyorum. Nuri'nin koca Musalı'dan bir çobandan aldığı bir köpek vardı. Annen görmüştü. Adı Vicdan'dı. O öldükten sonra bir iki sokak köpeği geldi geçti. Şimdi yeni bir köpek aldık. Almadık da bir arkadaşım hediye etti. Adı Üzgün. Daha 10 aylık. Alıştırmak için akşamları serbest bırakıyoruz. Geçen gece bir gelinciyi boğmuş. Geldiğinde her yeri yara bere içindeydi. Halam bana mektup yazmaya 10 yıl kadar önce başladı. İlk mektubunu aldığımda şaşırmıştım. Çorum'da, Antalya'da, Kayseri'de çalışırken eski arkadaşlarımla yazışırdım. Ama sonra kağıdı kalemi bırakıp telefon tuşlarına, bilgisayar klavyelerine alıştık işte. Bir gün halamdan mektup alacağım aklımın köşesinden geçmezdi. Çok sık yazmazdı aklını estikçe. Mektuplarını birkaç cümleyle yanıtlar, arada bir de telefon ederdim. Halacığım, bu bayramda da gelemiyorum ama bayramdan sonra seni mutlaka bekliyoruz derdim. Nasipse gelirim derdi. Gelmezdi. Her seferinde bir bahane uydurur, İzmir'den, kasabasından, bağ evinden dışarı çıkmazdı. Annemle sık buluşurlar, sürekli yazışırlardı. Halam mektuplarına sevgili yengecim diye başlardı. Annem yengeç burcuydu. Onun zarfları açarken duyduğu heyecanı imrenerek izlerdim. Bazı mektupları yüksek sesle bana da okurdu. Halam yaptığı resimlerden, kitaplardan söz eder, anlamadığım ama annemi çok güldüren şakalar yapardı. Selam faslına gelince annem başını kaldırıp bana bakar, sana da selam söylemiş derdi. Babama bu mektupları okumaz, hatta sözünü bile etmezdi. Sonra babam öldü. 1982 Ocağı'ydı. Çok genç öldü. Annem babamla halamın küsülmemeleri için bir şeyler yapmış mıydı bilmiyorum. Yaptıysa da başaramadı herhalde. Halamla bazen İzmir'de, bazen de kasabadaki bağ evinde birkaç haftalığına bir araya gelirlerdi. Hasan öldükten sonra daha sık buluştuklarını anımsıyorum. Ona koşar gibi giderdi annem. Babamla bana daha önce hiçbir şey söylemezdi. Gitmeye ansızın karar vermiş gibi yapardı. Küçük kırmızı çiçek desenli bavulunu masanın üstüne koyar, eşyalarını, halam aldığı boyaları özenle yerleştirmeye başlardı. Babam gazetesini koltuğun yanındaki sehpaya bırakıp gözlüklerinin üstünden bakarak sorardı. Nereye gidiyorsun hanım? Münevvere, uzun süredir gitmedim. Çok yalnız kaldım. Böyle anlarda kısa bir sessizlik olurdu. Sessizlik babam derin bir soluk alıp verene dek sürerdi. Biletini aldın mı? Aldım. Ben seni garaja bırakırım. Galiba annem de halam kadar yalnızdı. Üstelik onun yeşilin binbir tonuyla boyanmış, uçsuz bucaksız bir ovası, yağlı boyaları, resim kartonları ve tuvalleri de yoktu. Yalnızca kitapları vardı. Belki bir de ben ve babam, belki. Birlikte neler işlediklerini, nasıl bir dostlukları olduğunu bilmiyorum. Ben 4-5 yaşındayken bağ yollarında uzun yürüyüşlere çıktıklarını, ellerinde meyvelerle, çiçeklerle gülüşerek bağ evine döndüklerini anımsıyorum. Bazen de bu salonda pencerenin kenarında oturup saatlerce kitap okuduklarını ve sustuklarını. Yanlarında uykulu bir köpek, merdivenlerde Hasan'ın, Halime'nin, benim ayak seslerimiz. Henüz çok küçüğüm. Birbirlerinden hep sevgili yüzsüz etmiş olmalarını garipserdim. Çünkü birbirlerine hiç benzemezlerdi. Annem çocuklu bir kadın. Babam nereye gitse sevgili bir yengeç gibi peşinden koşmuş. Benden, kızından kısa sayılmayacak sürelerle ayrı kalmayı bile göze almış. Halam ise hiç evlenmedi. Anneme gönderdiği bir mektupta kimsenin üstüne düşmeyen bir ışıkla, renklerin güneşiyle aydınlanmak istediğini yazmıştı. İzmir'de, kasabada, bağ evinin ıssızlığında tek başına yakınmadan yaşıyordum. Dışarıdan Gülzar teyzenin sesi duyuluyor, üzgünle konuşuyor olmalı. Bir çocukla konuşur gibi sesini incelterek, yumuşatarak. Gün ışığı pencere camında yavaş yavaş eriyor. Eşyaların renkleri can çekişerek soluyor. Halamın yazdığı gibi renkler ve ışık sessizce hareket ediyor. Onlara halamın gözleriyle bakmaya çalışıyorum. Geçip gidiyorlar. Hemen başka bir biçime dönüşüyorlar. Başka bir zamanda yaşanmış bir anıya. 3 yıl önce hastaneye geldiğinde elindeki bir demet beyaz gülü annemin yatağının yanındaki komodinin üstüne koymuştu. Bir süre konuşmadan ama konuşur gibi birbirlerine bakmışlardı. Sonra Niyazi ile ben odadan çıkmış onları yalnız bırakmıştık. Eve döndüğümüzde benimle, Ahmet'le, Niyazi ile ilgilenmişti. Akşamdan kalan bulaşıkları yıkamış, yemek pişirmiş. Geçmiş olsun demeye gelenleri ağırlamıştı. Yemekten sonra Ahmet'in karşısına geçip onun bir resmini yapmıştı. Sabahleyin erkenden İzmir'e dönmüştü. Annem neredeyse 2 yıldır hastane yatağında kımıldamadan, konuşmadan, gözleri kapalı yatıyor. Belki bir yararı olur diye ona, halamın bana yazdığı eski mektupları okuyorum. Hoşuna gideceğini sandığım bazı cümleleri birkaç kez tekrarlıyorum. Bir tepki versin diye bekliyorum, vermiyor. Haftanın 3 günü ben gidiyorum hastaneye, bir günde kocam. Niyazi arada bir uğruyor yanına, kulaklıkla müzik dinletiyor. Gerisini babamın eski emir eri Rüstem abi hallediyor. Konuştuklarımızı duyduğunu düşünüyorum, kendimi avutuyorum. Ayrım sonu sayfa 15.